Ayrım 2, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz. Sayfa 18. Aile ve Genç Ho. Sözün kısası, ulusal hareketler eskiden beri Ho Chi Minh'in memleketinde başlıyordu. Ho'nun aile üyeleri de ülkelerinin kaderini değişmez bir şey olarak kabullenenlerden değildi. Bir kısmı Fransızlara karşı direnişe etkin biçimde karışmıştı. Ho'nun ilk gençlik yıllarında edindiği izlenimler kuşkusuz yaşantısını etkilemiştir. Örneğin Mao Zedong'un ilk politikacılık dönemlerinde yaptıklarından farklı olarak Ho Chi Minh yaşamını hiçbir zaman batılı bir gözlemciye anlatmamıştır. Özellikle soy araştırmasında Ho'nun çocukluğu ve gençliği konusunda yalnızca Hanoi'de yayınlanan ikinci ve üçüncü elden bilgilerle yetinmek zorundayız. Ho Chi Minh ile 1962 yazında Hanoi'de röportaj yapmayı başaran Fransız Vietnam uzmanı Bernard B. Fall bile devlet başkanının ağzından yaşamıyla ilgili ayrıntıları alamamıştır. Biliyor musunuz, ben yaşlı bir adamım ve yaşlı bir adam küçük sırlarını kendine saklamaktan hoşlanır. Ve sonra Fall karşı çıktığında da Ho şakacı bir göz kırpmayla "Benden ölene kadar bekleyin, sonra hakkımda istediğiniz kadar yazabilirsiniz" der. Bernard B. Fall, Vietnam Witness 1953-1956, Vietnam Gözlemleri 1953-1966, New York 1966, sayfa 111 ve devamı. 1926'da Viyana'da doğan, yüksek öğrenimini Fransa'da yapan, ABD'de profesör olan Francis Fall, Vietnam hakkında birçok kitap, görgü tanıklığı raporu ve çözümleme yazmıştır. Yazar 1967'de Hue'de bir mayın patlaması sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle biz de bu bölümde öncelikle daha önce değinilen antolojideki bilgilere dayanmaktayız. Ancak antolojinin yazarlarına Ho Chi Minh tarafından yetki verildiğine güvenebiliriz. Ebeveynin resimleri yoktur. Baba Nguyen Xin Sak, Vietnam dilinde geleneksel üç isimden birincisi soyadıdır. Nguyen en sık rastlananlardan biridir. İkinci isim sıklıkla cinsiyete göre değişir. Üçüncüsü ise kişinin adıdır. Bir köy bilgesiydi ve imparatorluk sınavlarını vermişti ama soylu bir çevreden değil, Kim Lien ya da Sen köyünde küçük bir toprağı olan bir çiftçi ailesinden geliyordu. Bir kumanın oğluydu. Eski Çin etkisindeki bir geleneğe göre bir adam karısına bir ya da birçok kuma getirebiliyordu. Bu ilişkilerden doğan çocuklar meşru kabul edilirdi. Nguyen Xin Sak daha küçükken ebeveyni öldü. Baba çocuk istemeyen bir ağabeyin yanında yaşamak zorunda kalmıştı. Çıkar yol kendini bilime adamaktı. Küçük Nguyen Xin Sak kendisine ders veren Hoang Xuan An isimli bir köy bilgesine yakınlık duyuyordu. Ho'nun babası yalnızca çok dikkatli bir öğrenci değil, aynı zamanda yakışıklı bir gençti de. Bilgenin en büyük kızı Hoang Ti Loan, otluğa götürdüğü mandaların sırtında bile kitaplarını okuyan bu çalışkan genç adama aşık oldu. Kayınpeder çifte toprağında bir kulübe ve bir çeltik tarlası verdi. Nguyen Xin Sak 1901'de başkent Hue'de mandarinlik sınavını verdikten sonra köyüne döndü. Burada onuruna büyük bir şölen düzenlendi çünkü tüm yöreden ilk kez bir kişi böyle bir sınavı başarıyordu. Bu da hemşehrileri Nguyen Xin Sak'la gurur duymak için yeterli bir nedendi. Hatta ona köyün ortak topraklarında yeni bir ev yapıldı ve çevresi kaktüsler ve bambularla çevrildi. Küçük Ho çocukluğunu bugün çoğunlukla doğum yeri olarak gösterilen Kim Lien köyündeki bu köy evinde geçirdi. Ancak yeni toplumsal konumu çiçeği burnunda görevli Puho Bang'ın pek hoşuna gitmedi. Genç adam Din İşleri Bakanlığı'nda sekreter olarak göreve başlamak zorunda kalana kadar Hue'ye dönüşünü sürekli erteledi. O zamandan şu sözleri aktarılır. Mandarinler köleler arasında köledir ve onlar diğerlerinden daha da çok köleleştirilmiştir. Souvenirs adı geçen eser sayfa 14. Ho'nun babası Binh Dinh eyaleti Binh Kiye bölge sorumlusu iken yargı hakkını çok hoşgörülü kullandığı için Fransızlar tarafından görevden alındı. Paris'te anlamlı mültecileri gözetim altında bulunduran ve sonraları Çin Hindi polisini kuran Louis Armoux, Ho Chi Minh'in Fransız biyografi yazarı Jean Locoteur ile konuşurken, Nguyen Xin Sak'ın cezalandırılmasına ulusçu eğilimlerinin neden olduğunu söylemiştir. Bu dönemde Nguyen Xin Sak Fransızca öğrenmeyi reddetmişti. Her ne kadar resmen önemsiz bir rüşvet almayla suçlandıysa da bu ağır bir suç olarak değerlendirilmemişti. Tersi, bu nitelik buyruklara uyan kişilerde çok hoş karşılanırdı. Yaklaşık 30 yıl boyunca uğraştığı devrimci Ho Chi Minh'e hiç de dost olmayan sivil polis şöyle demektedir. Oğullarından birinin ismi Nguyen That Thu Hanh'tı. Bu gelecekteki Nguyen Aye Kuok, daha sonraki Ho Chi Minh'ti. Yaşamı bir haksızlık, Fransa'ya karşı öfke, kin ve nefret ortamında başladı. Jean Locoteur, Ho Chi Minh, Frankfurt AM 1963 sayfa 16. Ho'nun babası direkt olarak direnişçilerin yanında hemen hiç çalışmamıştır. Çünkü Hanoi'deki biyografi yazarları bu noktada susmaktadır. Devlet hizmetinden çıkarıldıktan sonra Nguyen Xin Sak, karısı çoktan ölmüştü, ülkenin güneyine gitti ve orada yersiz yurtsuz bir yaşam sürdü. Batılı konuklarla Hanoi'de resmi olmayan görüşmelerde Vietnamlılar çoğunlukla Ho'nun babasının son yıllarında sürdürdüğü yaşamı idealleştirmeye çalışmışlardır. Vietnamlılar onu daha çok tıbbi öğütler veren ve gençliği eğiten bir estet, yaşlılığında bile erkekçe dinçlik saçan bir adam olarak tanımlıyorlardı. Oysa gerçeğin resmi biyografiden başka türlü olması gerektiği anlaşılmaktadır ve bu da komünist biyografi yazarlarının nesnelliğini göstermektedir. Yaşlı doktor 20'li yılların ortasında çoğunlukla Saigon'da Rue La Grandière'deki bir Çin mağazasının önünde otururken görülüyordu. Siyah ipek bir giysi değil, güneyli çiftçiler gibi siyaha boyanmış pamukludan sade bir ceket ve pantolon giyiyordu. Halk hekimi olarak hastalarına tanı koyuyor ve reçete yazıyordu. Bunun için ancak yaşamına yetecek kadar para alıyordu. Günlük yiyeceği yalnızca pişmiş bir yumurta, biraz balık sosu ve bir kasecik pirinçten oluşuyordu. Our Uncle Ho, Ho amcamız, Vietnam Courier, Vietnam Postası, de No 240, Hanoi, Ekim 1969. Nguyen Xin Sak bir pagoda yaşıyor ve okuma yazma bilmeyen rahiplere dualarını kaydetmede yardım ediyordu. Buna karşılık kendisine bedava kalacak yer verilmişti. Zaman zaman da yolculuk hevesine kapılıyordu. Bu şekilde Kampuçya'daki ünlü Angkor tapınak kalıntılarını ziyaret etti. Anlaşıldığı kadarıyla babasının o zaman kantonda yaşayan oğlu Nguyen Aye Kuok'la hiç ilişkisi yoktu. Resmi açıklamaya göre Nguyen Aye Kuok'un devrimci etkinliği giderek duyulduğundan ve söylenildiğine göre babayla oğlun birbiriyle ilişki kurabileceğinden korkulduğundan Ho'nun babası Fransızların emriyle Saigon'u terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak yönetimin yaşlı doktoru bu kadar önemsediğinden kuşku duymak gerekir. Ne olursa olsun bundan böyle Nguyen Xin Sak hemen hemen amaçsız biçimde ülkeyi dolaşmaya başladı. Ona hasır sepetli doktor deniyordu. Çünkü yoksullar gibi uyurken sivrisineklerden korunmak için bir hasırın altına giriyor ve bunu da sürekli yanında taşıyordu. Nguyen Xin Sak 1930'da hastalandı ve baygın bir halde bir yol kenarında bulundu. Zaman zaman yanında yaşadığı yaşlı bir çiftçi dostuna götürüldüğünde yemek ve ilacı reddetti. Onu yakındaki pagodaya taşıdılar ve orada öldü. Ho'nun annesinin yine Nguyen An eyaletinde Kimliyen'e komşu bir köy olan Chuao'da yaşayan akrabalarından bazılarının sömürgeci güçlere karşı etkin direnişinden söz edilmektedir. Ho'nun annesinin bir amcası Huang Shuang Hang kuzeyde, Yengte sıradağlarında tam 25 yıl dayanabilen bir asi grubuna katılır. Başlarında monarşik konfüçyüsçü gelenekten sonra uzun bir dizi oluşturan halk liderlerinin sonuncusu efsanevi Huang Hoa Tam, De Tam vardır. Çetesi uzun yıllar boyunca Hoang Hoa Tam 1913 yılında öldürülene kadar tek başına direnişi sürdürebilmiştir. Hoang Xuan Han Fransızlar tarafından yakalanır ve geçici olarak ünlü mahkum adası Paulo Condore'ye sürülür. Daha sonra Hoang Xuan Han ileride sözünü edeceğimiz politikacı Pan Boi Chau ile birlikte çalışmaya başlar. Nguyen Sinh Sak ve eşi Hoang Thi Luan'ın 4 çocukları vardı. 1884'te doğan bir kız, Tihant ve 3 oğlan. 1888'de doğan Kiem, 1890'da geleceğin Ho Chi Minh'i ve annesinin 1900'de doğumu sırasında öldüğü Shin. Anne 4. çocuğunu hamileyken aile Hue'de yaşıyordu. Baba ise büyük oğluyla bir sınav yönetmek için Tianhua eyaletinde kalıyordu. Bir zamanlar hasta olan anne ve bebek doğumda çok güçsüzdüler. Anne yeni doğan bebeği kollarında öldü. Bebek annenin vücudu katılaşana kadar annesini emdi. Sonradan küçük Shin'in ölmüş annesinin sütünü emdiği için hep hasta ve çelimsiz olduğu söylendi. Shin birkaç yıl sonra yaklaşık 1905'te öldü. Ho Chi Minh yaşamı boyunca bir düzineden fazla değişik isim kullandı. Ancak bu onun devrimci olarak gelişimi ve komplocu etkinliğiyle kısmen ilgilidir. Vietnam'da genelde Çin kültüründeki gibi yetişkine yeni bir isim vermek ve böylece başka bir yaşam dönemini işaretlemek sıkça yapılan bir şeydi. Yıllarca Ho'nun eski isimlerini çözme çabası bu gerçeğin bilinmemesinden kaynaklanmıştır. Bakınız Ho Chi Minh'in isimleri ve takma isimleri. 19 Mayıs 1890'da Nghe An eyaleti, Nam Dan ili Kim Lien köyünde doğan çocuğun ilk ismi Nguyen Sinh Jung'tu. Jong. Geleceğin devrimcisi Nguyen Ai Quoc ve devlet adamı Ho Chi Minh'i küçük Jung'un saçları yörenin tüm erkek çocukları gibi dipten kesilmişti. Ancak köyde adet olduğu üzere iki yanında birer tutam saç bırakılmıştı. Ho bu saç modeli yüzünden daha sonra aile kente Hue'ye taşındığında başka çocukların alaylarını büyük bir üzüntüyle sineye çekmek zorunda kalmıştı. 7 ya da 8 yaşına kadar Jung köyde büyüdü. Köyde ve çevrede pek çok göl vardı, bir harikalar dünyası. Jung'un en sevdiği şey köylüler balık avlarken seyretmekti. Bazen babası okula giderken ona eşlik ederdi. Her çocuk gibi sorular sorar ancak olayların kökenine inmekten hoşlanırdı. Bir gün fırtına çıkmıştı. Jung gök gürültüsünü duyunca kendisinden başka büyük bir çocuğun elini tutarak gürültünün nereden geldiğini sordu. Yanıt göktendi. Gökte başka şeyler de var mı? Orada insanlar var mı? 80 yıl sonra bile bu olayı hatırlayan çocuk bu sorulara bir yanıt bulamadı. Aynı yazı. Jung yaklaşık 8 yaşındayken aile Hue'ye taşındı. Bu çocuk için tümüyle yeni bir şeydi. Çünkü Hue 19. yüzyılın başından beri Taizong ayaklanmasından sonra yeniden birleşen ülkenin başkenti ve imparatorun ve sarayının yerleşme yeri olmuştu. Burada yüksek surlar, büyük evler, kibar giyinmiş mandarinler ve Fransız askerleri vardı. Kentin 2. Çin-Hindi Savaşı'nda ağır biçimde hasar görmüş iç kalesi, ileride küçük Jung'un yaşamında önemli bir rol oynayacaktı. Çünkü Nguyen Hanedanı'nın son imparatoru Bao Dai, 25 Ağustos 1945'te Ho Chi Minh'in Ağustos devrimini başlatmasından birkaç gün sonra orada tahttan çekilmişti. Ho'nun elçisi imparatorluk sarayının taht salonunda imparatorun elinden eski hükümdarlığın alametlerini teslim almıştı. Hue'de çocukların eğlenceli bir yaşamları vardı. Jung abi ve oyun arkadaşlarıyla birlikte kent ve çevresinde gezintiler yapıyordu. Çocuklar muz kütüklerinden sallar yapıyor ve bunlarla güzel kokular ırmağı Son Huang'da dolaşıyorlardı. Annelerinin ölümünden sonra aile köyüne geri döndü. Şimdi Jung 10 yaşındaydı ve yeni ismi Nguyen Tha Tihanh'ı, yani mutlaka başarılı olacak olan Nguyen'i aldı. Resmi biyografi yazarlığı Tha Tihanh'ın ülkedeki iki yolculuktan Kim Lien'den Hue'ye yaklaşık 300 kilometredir, Başkentte yaşadığı onca şeyden ve özellikle çok bağlı olduğu annesinin ölümünden sonra köydeki yaşıtlarından daha fazla olgunlaştığını doğrularlar. Tatlıhan düşüncelere dalmıştı ve çok okuyordu. En sevdiği öyküler arasında Çin'den tarihsel öyküler, Üç Krallık ve Batı'ya doğru vardı. Bu babasının başkente dönüşünü hep ertelediği ve köyde öğretmenlik yaptığı dönemdi. Ancak baba çocuklarının eğitimiyle çok seyrek ve düzensiz biçimde uğraşıyordu. Evde olduğunda kimi kez yaşamla ilgili bazı bilgece sözler buluyor, bunları duvara yazıyor ve çocuklarına ezberletiyordu. Nguyen That Thu Hanh okulda iyi notlar almaya ya da ev ödevlerine pek önem vermiyordu. Çok çeşitli şeylerin anlamını öğrenmek onun için daha önemliydi. That Thu Hanh bir kül kedisi değildi. Hue'deki gibi yakın ve uzak çevreyi dolaşıyordu. Sık sık tek başına bir tepe üzerinde bulunan ve iyi bir manzarası olan köyün kutsal yeri Tihan Jo'ya gidiyordu. Köylülerin babasına bilginlik sınavı nedeniyle yaptıkları ve ailenin içinde yaşadığı evin 5 odası vardı. That Thu Hanh ağabeyi Kiem ile bir odayı paylaşıyordu. Pencerenin kenarında 2 kerevet vardı. Çok sıcak günlerde odanın ortasına bir hamak gerilirdi. Pencereden uzakta Ru Chung dağı fark edilebilirdi. Çok yakında bir demirci ve evin sağında çok eski bir kuyu vardı. Köylülerin anlattığına göre bu eski kuyuya çok üstün bir düşman yaklaştığında asiler kılıçlarını atarlardı. Düşman kaybolduğunda kılıçlarını yeniden sudan çıkarırlardı. Bahçede de limon ve greyfurt ağaçlarının gölgesinde birkaç eski mezar vardı. O dönem Fransız yönetiminin zorunlu çalışmayla Lam Irmağı'nın yukarı bölümünde Vietnam-Laos sınırı yakınında Chua Rao sömürge yolunu açtırdığı dönemdi. Yol özellikle bu bölgeyi yatıştırmaya yarıyordu. 1893'ten beri Laos'ta bir Fransız genel valisinin emrine verilen Çin-Hindi Birliği denilen birlikteydi. 50 yaşına kadar yerli halkın katılması gereken ve Nguyen That Thu Hanh'ın köyünde ve çevrede tanık olduğu yol yapımı için zorunlu çalışma kuralları Kor ve Angarya yetişmekte olan genç üzerinde kalıcı izler bırakmış olmalıdır. Angarya'ya koşulanlar yalnızca birkaç Avrupalının keyfi için malikanelerinin çevresine gezinti yolları yapmakla kalmamaktadırlar. Sürekli genel valilerin insafına kalmış bir halde daha ağır işler de görmektedirler. Turen, Tran Ninh ve Ai Lao, Laos yol yapımları geride acı anılar bırakmıştır. Angarya'ya koşulanlar yapım yerine varabilmek için 100 kilometre yürümek zorundaydılar. Sonra berbat kulübeye yerleştirildiler. Sağlık için koruyucu önlemler yok, kötü örgütlenmiş tıbbi bakım, nöbetleşe çalışma yok, yollarda barınma olanakları yok. Onlara yetersiz miktarda pirinç ve bir parçacık kurutulmuş balık veriliyordu ve bu dağlık bölgenin sağlıksız ve korkulan suyunu içiyorlardı. Hastalıklar, aşırı yorgunluk ve kötü davranışlar çok yüksek bir ölüm oranına neden olmuştu. Çok az yiyecek verilerek Angarya'ya koşulan ve hatta günlerce yiyeceksiz kalan zorla toplanmış işçiler, ölümün onları beklediği dağa giderken konvoylar halinde çevreye dağılmışlar ya da ayaklanmışlardır. Bu nöbetçilerin korkunç zorlayıcı önlemlere başvurmalarına neden olmuş ve yolun üstü ölülerle örtülmüştü. Works 2 adı geçen eser sayfa 84 ve sonrası. That Thu Hanh diğer ismiyle Nguyen Ai Quoc bu cümleleri 20'li yıllarda Fransızca yazmıştı. Cümleler 1925'te herhalde Moskova'da yazıldı. Paris'te yayınlanan onun ilk büyükçe yapıtı Le Procès de la Colonisation Française'de Fransız sömürgeleşme davası bulunmaktadır. Bu Fransız sömürgelerinde işlenen suçlar konusunda aydınlatılması gereken Fransız okuluna yönelik yazarın Çin-Hindi ile sınırlı kalmadığı bir tür savaşım yazısıydı. Doktor Nguyen Xin Sakın ailesi tüm Mandarin yakınları gibi zorunlu çalışmanın dışında tutulmuştu. Juarao yolu Namdan ilini 200 kilometreden daha uzak olmasına rağmen buradan da işçi toplandı. Kura komandoları yaklaştığında insanlar köylerinden ormana kaçıyorlardı. Yerleşim yerleri sıklıkla geceleri kuşatılıyordu çünkü yetkililer kaçakların çoğunlukla karanlık bastıktan sonra geri döndüklerini biliyorlardı. Böyle gecelerde köy halkı gonglar ve trompet sesleriyle, lambalar ve meşalelerle uyandırılıyordu. Her yerden inlemeler ve köpek havlamaları duyuluyordu. Nguyen Thanh Tuan bunları yeterince yaşamış ya da anlatılanlarla yüreğinde hissetmiş olmalıdır. Söylendiğine göre doktor birkaç pirinç tarlası satmış ve parasıyla köyünden giden zorunlu işçileri desteklemiştir. Yüzyılın başındaki bu yıllarda sömürgeci güçlere karşı çoğu ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Huan Kuatam bile zaman zaman Fransızlarla anlaşma yapmıştı. Bu dönemde daha çok düşünsel alanda direniş vardı. Puan Boi Chao gibi 1867-1941 genç ya da orta kuşağın aydınları bakışlarını Çin-Hindi sınırlarının ötesine, modern görüşler yönünde düşünsel bir atılımın gerçekleşmiş olduğu ülkelere çevirmişlerdi. Artık Ho'nun babasının ait olmadığı bu yeni kuşak, sömürgeciliğin daha kolay yenilebilmesi için batıdan öğrenmek istiyordu. Slogan modern eğitimdi. Ho'nun babası bile bu eğitime ilerlemiş yaşında bir sözlük yardımıyla dikkatle Fransızca öğrenerek ödün vermişti. O zamanlar Japonya, Büyük Rus Çarlığı'nı yeni yenmişti 1905. Asya'nın beyazların egemenliğinden kurtulmasının simgesi olmuştu. Birçok Asyalı reformcu ve devrimcinin gözleri Tokyo'ya çevrilmişti. Bu konuda Çin Cumhuriyeti'nin babası Sun Yat-sen'in 1866-1925 sarı ırktan bir halkın beyazlara karşı bu ilk zaferinin etkisiyle Tokyo'ya yerleştiğini işaret etmek yeterlidir. Sun Yat-sen burada 1905'te Komplocular Birliği'ni kurmuş, Tung Maing Hui, bundan da Kuomintang doğmuştur. Vietnam ulusçuluğu da o yıllarda öncelikle Japon örneğine yönelikti.